Ayrım 17.
Sayfa 202. Hyundai'nin ana bayi olan El Hasaney'nin Sudan'da çok sayıda şirketi bulunuyor. İkilinin görüşmesine özel olduğu gerekçesiyle Dışişleri Bakanlığı yetkilileri alınmadı. Hasaney'in 31 Mart 2006 tarihli Milliyet Gazetesi'nde Erdoğan ile Refah Partisi İstanbul İl Başkanı iken tanışmasını şöyle anlattı. Kendisiyle, yani Erdoğan'la 1990'larda tanışmıştık. Evimdeki davette Sudan hükümetinin 3 bakanı, üniversite rektörleri, Türk iş adamları ve burslu okuyan Türk öğrenciler vardı. Türkiye'ye ilk kez 1967'de geldim. 1991'de Fethullah Gülen'in Sudan'daki ilk okulunu ben açtım. Gülen ile 1993'te bir görüşmemiz oldu. El-Kaide ya da Usama Bin Laden ile hiçbir alakam yok. Bosna'ya yardım yaptım. Bunu yaparken Aliye İzzet Begoviç'in danışmanı sıfatıyla hareket ettim. Üsame Tayyip'in yeğeni. Üsame Bin Laden Yemen kökenli Suudi vatandaşı. Ailesi Baba Bush ile ortak petrol şirketi çalıştırıyor. Laden ailesi, Bush ailesi ve CIA her ortamda birlikteler. Ancak verilen rol gereği oğul Bush ile oğul Üsame düşman. Oğul Üsame ABD'nin en önemli yerlerini uçakla vurmakla suçlanıyor. Hem de Amerika'nın biz Rus çiftçisinin tarlasında işediğini bile görüntüleriz, uzaydaki böcekleri bile izleriz diye övündükleri bir sırada. Demek ki ABD'liler Rus çiftçisinin pipisini seyrederken Üsame'nin adamları ABD'de bombalama eylemlerini gerçekleştirmiş. CIA ajanı olan Üsame'nin bugüne kadar yakalanamamış olması da hayli düşündürücüdür. Tayyip de Üsame Bin Laden'e hayrandı. Bu hayranlığını birçok defa gösterdi. Kardeşi Mustafa Erdoğan'ın 6 Eylül 1995 tarihinde Üsküdar'da doğan yeğenine Üsame adını veriyordu. Sadece o kadar mı? Tabii ki hayır. Her fırsatta peygamber soyundan geldiği yalanına sarılan Suud Kralı Fahd'ın ve İspanya Kralı'nın paralarını da çalıştıran Yahudilerle birçok vakıfta üye olan Süryani kökenli Mason iş adamı Tayyip Erdoğan'ı Sudan'da Üsame Bin Laden ile buluşturuyordu. 10 Temmuz 2003 tarihli Star gazetesinde ise İstanbul Fatih'in çarşamba semtinde Tayyip'in, Üsame Bin Laden'in yardımcısı Gulbeddin'in dizleri dibinde çökerken görülen fotoğrafı yayınlanıyordu. Biz bu filmi daha önce görmüştük. Ankara 6. İdare Mahkemesi'nde dava açan Hamza Kaçar, 16 Aralık 2004 tarihinde verilen mahkeme kararıyla hukuk mücadelesini kazanarak eski görevine geri döndü. Eski görevine dönen Kaçar, yarım kalan soruşturmaları tamamlamak istedi ve ne olduysa bundan sonra oldu. Bildik senaryo oyuna kondu ve Hamza Kaçar, genelkurmay dahil binlerce hesaba inceleme yaptı diyerek görevden alındı. Bu olay bize Fethullah Gülen hakkında soruşturma açan DGM'ye rapor gönderen Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, yardımcısı Osman Akın ve arkadaşlarının başına gelen uydurma telekulak skandalını hatırlattı. Gülenciler bu müdürlerin başını yemek için uydurma dosyalar oluşturmuş, genelkurmay dahil her yeri dinlemişler diyerek yaygara yapmış, her tarafı ayağa kaldırmışlardı. Oysa dosyalar incelendiğinde 1800'dü, yıllarda telefonların dinlendiği, bazı numaraların hiç olmadığı, 0 dakika gibi zaman dilimlerinde dinleme yapıldığı şeklinde uydurma evraklarla dosyalar oluşturulmuştu. Gerek Osman Ak, gerekse Cevdet Saral yıllardan beri atılan bu çamuru temizlemeye çalışırken Fethullahçılar önlerindeki en büyük engelden kurtulmuşlardı. İslam Özel Sektörü. 17 Ağustos 2004 tarihinde Tayyip Başbakan sıfatıyla TBMM'ye Bakanlar Kurulu'nun da imzaladığı şeriat hükümlerine göre İslam Özel Sektörünün Geliştirilmesi Kurumu'nu kuran anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısını gönderiyordu. Kanunun gerekçesi özetle şöyleydi. İslam Kalkınma Bankası, İKB'nin 2-3 Kasım 1999 tarihlerinde Cidde'de yapılan 24. yıllık toplantısı sırasında, üye ülkelerdeki özel sektör yatırımlarının finansal ve teknik yönden desteklenmesi amacıyla İslam Özel Sektörün Geliştirilmesi Kurumu, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector isimli tüzel kişiliğe sahip ayrı bir uluslararası kurum kurulması İKB Guvernörler Kurulu tarafından onaylanmıştır. Kurum 8 Temmuz 2000 tarihi itibarıyla faaliyetine başlamıştır. Kurumun merkezi Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde bulunmaktadır. Kurum üye ülkelerde ofis açabilecektir. Kurumun kurucu anlaşması Türkiye Cumhuriyeti tarafından 1 Eylül 2003 tarihinde imzalanmıştır. Anlaşmanın özelliklerinin anlatıldığı bölüm oldukça ilginçti. İslam Kalkınma Bankası'nın hedefinin İslam ilkelerine uygun olarak İslam Kalkınma Bankası'na üye ülkelerdeki gerek kamu gerekse özel üretim kuruluşlarının büyümesini teşvik ederek ekonomik kalkınmayı ve sosyal gelişmeyi güçlendirmek olduğunu kabul edeceği belirtiliyordu. Laik bir ülkede Başbakan ve Bakanlar Kurulu'nun imzaladığı kanun teklifinin birinci bölümünde, İslam özel sektörünün geliştirilmesi kurumunun amacının İslam kurallarına uygun olarak İslam Kalkınma Bankası'nın bundan sonra banka olarak adlandırılacağı vurgulanıyordu. Üçüncü bölüm faaliyetler kısmında İslam Hukuku Komitesi'nin İslam'a göre uygun bulmadığı yatırım kategorisine giren, kurumun bu anlaşma veya bu anlaşmaya istinaden çıkarılacak düzenlemeler ile çelişik olduğunu düşündüğü faaliyetleri gerçekleştirmeyecektir. Kurumun organizasyonunda şunlar olacaktı. Kurum, genel kurul, yönetim kurulu, icra komitesi, danışma kurulu, İslam Hukuku Komitesi, yönetim kurulu başkanlığı, genel müdür ve diğerleri. Madde 29'da İslam Hukuku Komitesi hakkında bilgiler bulunuyordu. Kurum finansal konularda deneyimli 3 İslam bilgininden oluşan bir İslam Hukuku Komitesi'ne sahip olacaktır. İslam Hukuku Komitesi'nin üyeleri yenilenebilir 3 yıllık bir dönem için atanacaklardır. İslam Hukuku Komitesi belli bir yatırım komitesinin İslam'a uygun olup olmadığına karar verecek ve yönetim kurulu, icra komitesi veya kurum yönetimi tarafından kendisine yöneltilecek soruları değerlendirecektir. Sözleşmenin 55. maddesinin tahkim başlığı altında anlaşmazlıkların İslami Adalet Mahkemesi ile çözüleceği yer alıyordu. İşte o madde. Eğer kurum ve üyeliği sona eren bir üye arasında veya kurum ile bir üye arasında kurumun faaliyetlerini sona erdirme kararı alındıktan sonra bir anlaşmazlık çıkması durumunda bu anlaşmazlık 3 hakemden oluşan bir tahkime sunulacaktır. Hakemlerden biri kurum tarafından, diğeri ilgili tarafça atanacak, her iki taraf da tahkim talebini takip eden 60 gün içerisinde göreve başlayacaktır. Üçüncü hakem her iki tarafın ortak kararı ile atanacaktır. Taraflar 60 gün içerisinde üçüncü hakem üzerinde anlaşmaya varamazlarsa, İslami Adalet Mahkemesi üçüncü hakemi atayacaktır. İslami Adalet Mahkemesi ayrıca diğer tarafın talebi üzerine karşı taraf tarafından yukarıda belirtilen sürede atanmayan hakemi de atayabilecektir. Bütün çabalara rağmen oy birliği ile bir hakem kararı alınmaz ise 3 hakemin oy çokluğu ile karar verilecektir. Üçüncü hakem tarafların anlaşmazlığa düştükleri prosedür meselelerinin çözülmesi için yetkilendirilecektir. Başbakan Tayyip ve Bakanlar Kurulu'nun hazırladığı bu kanun teklifi, laik cumhuriyetin temellerine dinamit koyacağı gün için pusuda bekliyor. İhaleler Birlik Vakfı üyelerine. Mart ayı başında küçük bir kız çocuğu annesinin elinde yürürken, yolda bulunan rögar çukurunun üzerine adeta bir tuzak gibi konulan karton benzeri örtünün üzerine basınca çukura düşüyor. Yaklaşık yüzlerce metre sürükleniyor. Bunun sonucunda da hayatını kaybediyordu. Şirket avukatı her vicdan sahibini çıldırtan bir açıklama yaparak herkesin başına adam mı dikelim diyordu. Çok geçmeden ihaleyi alan şirketin AKP'nin kuruluş çalışmalarında karargah olan Birlik Vakfı üyesi olduğu ortaya çıkıyordu. 7 Mart 2007 Çarşamba günü Milliyet Gazetesi'nde Mehmet Uzunkaya ve Serhat Oğuz firma hakkında şu bilgileri veriyordu. MVM, İstanbul'daki ihalelerin gözde firması. Önlenemeyen yükseliş. Küçük Dilara'nın rögara düşüp ölümüyle gündeme gelen MVM adlı şirket, İstanbul Belediyesi'nden son 1,5 yılda 7 ihale aldı. Bu ihalelerin 5 tanesi davet usulüydü. MVM'nin patronu 57 yaşındaki Bilal Şahin, kurucuları arasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dahil çok sayıda AKP'linin bulunduğu Birlik Vakfı'nın üyesi. MVM adlı şirketin kuruluş tarihi İTO kayıtlarında 2001 olarak görünüyor. Şirketin internet sitesinde ise kuruluş tarihinin 1996 olduğu kaydedilmiş. Yine internet sitesinde MVM'nin 1997 yılından bu yana aldığı ihalelerin listesi var. Şirketin son 1,5 yılda Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'den ard arda 7 ihale aldığı göze çarpıyor. 100 milyon YTL'yi bulan bu ihalelerin 5'i davet usulüyle yapılmış. Davet usulü ihaleler kamu ihale kanununun 21. maddesine dayandırılıyor. Bu madde özetle doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi durumlar ortaya çıkarsa ihale davet usulü yapılabilir diyor. Şirketin 1,5 yıllık karlı tablosuna göre yükselen grafiği şöyle. 1 Temmuz 2005 tarihinde Avrupa yakası 2. kısım atık su kanalı, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı inşaatı işi ihale bedeli 10.703.716 YTL. 7 Aralık 2005 tarihinde Avrupa ve Asya yakasındaki iki ayrı dere ıslahı işi MVM Kanal Control Clean Umweltschutzservice GmbH ortaklığı. İki ihalenin toplam bedeli 21.666.499 YTL. 1 Mart 2006 tarihinde Tavukçu Deresi ıslahını kapsayan Avrupa yakası 3. kısım atık su kanalı, yağmur suyu kanalı ve dere ıslahı işi. İhale bedeli 20.013.902 YTL. 7 Ağustos 2006 tarihinde Tavukçu Deresi'nin tamamlanmamış işlerin ihalesi, ihale bedeli 26.300.000 YTL. 22 Şubat 2006 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Esenyurt, Doğan Araslı Caddesi, Mezarlık Kavşağı, Viyadük ve Altyapı İnşaatı işi, ihale bedeli 12.400.000 YTL. 15 Kasım 2005 tarihinde Ambarlı Atık Su Arıtma Tesisi ve Deniz Deşarjı İnşaatı işini PWT Wasser und Abwasser Technik GmbH ve Alke İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ ile ortak aldı. İhale bedeli 11 milyon YTL. MVM'nin aldığı 7 ihaleden 5'inde kamu ihale kanununun şu fıkrası uygulandı. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Dolmabahçe Piyale Paşa Dolapdere Tüneli inşaatı işini de aynı yöntemle yapmış ve dosyası kamu ihale kurumuna gönderilmişti. Kamu İhale Kurumu söz konusu iş kapsamındaki aykırılıkların ihalenin iptalini gerektirdiği ancak iddialar kapsamında iptal kararı verilmesini olanaklı görmedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise MVM'nin aldığı ihalelerin neden Kamu İhale Kanunu 21B maddesine göre yapıldığını şöyle açıkladı. Tavukçu Deresi'nin acilen ıslah edilmesiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararı var. Sel yüzünden 3 çocuk hayatını kaybetmişti. Bakanlar Kurulu bölgeyi afet bölgesi kapsamına aldığı için ıslah çalışmaları da ihale kanununun 21M maddesine göre yapıldı. MVM şirketi Termikel grubuna bağlı olduklarını kabul etmezken şirketin internet sitesinde durum farklı. Sitede MVM'nin sitesinde yer alan telefon numaraları da Termikel grup olarak yanıtlanıyor. Şirket Termikel grubunun Çamlıca'daki binasında yer alıyor. Termikel grubu Mali İşler Koordinatörü Gürhan Tontu, MVM'nin sahipleri Bilal ve Osman Şahin ile Termikel grubunun sahibi Mehmet Kaya arasında akrabalık bağı bulunduğunu, ticari bağı olmadığını savundu. Bu arada İSKİ Genel Müdürlüğü'nden dün 12-14 Temmuz 2005 tarihleri arasında yapılan 5 ihale ile ilgili bir açıklama yapıldı. Yazılı açıklamada söz konusu 5 ihalenin 1 Haziran 2005 tarihli kamu ihale bülteninde yayınlanarak 4734 sayılı kamu ihale kanununun 19. maddesine göre açık ihale usulüyle yapıldığı kaydedildi. Bu arada MVM şirketinin merkezi Ankara'da bulunan Termikel Şirketler Grubu içinde yer aldığı belirtildi. CHP Ankara Milletvekili İsmail Değerli, aynı grup içindeki Elektromet şirketinin 1994'ten bu yana Büyükşehir Belediyesi'nin doğalgaz sayacı ihalelerini kazanan tek şirket olduğunu belirtti. Değerli, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu hakkında soru önergesi verdi ve suç duyurusunda bulundu. Firmanın Alfa Gaz olan adını Elektromet olarak değiştirdiğini belirten Değerli, belediyenin ilk olarak 10 bin doğal gaz sayacı aldığını, daha sonraki ihalede ise devlete 10 bin sayaç satmış olma şartını getirerek aynı şirketten 50 bin sayaç daha alındığını kaydetti. Değerli, sayacın elektronik sisteminin 48 dolara mal olduğunu, Alfa Gaz'ın 159 dolara sattığını iddia etti. 8 Mart 2007 tarihli Milliyet Gazetesi ihalelerdeki yanlışları açıklamaya devam ediyordu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ ve İET'de geçen yıl 85 ihaleyi davet yöntemiyle verdi. Yasaya göre sadece doğal afet, salgın hastalık, can veya mal kaybı tehlikesi gibi acil durumlarda devreye giren davetle ihale yöntemini, cami restorasyonu, köşk bakım ve onarımı, mesire alanı düzenleme inşaatı gibi konularda da uygulanması dikkat çekti. Sadece Büyükşehir Belediyesi davet yöntemiyle 228 milyon YTL'lik ihale açtı. Belediye Dilara'nın ölümüyle gündeme gelen MVM'nin de aralarında olduğu şirketlere 85 ihaleyi olağanüstü durumlarda uygulanan davet yöntemiyle verdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yan kuruluşları İSKİ ve İETT, geçen yıl 85 ihaleyi aralarında MVM'nin de bulunduğu çeşitli şirketlere davet yöntemiyle verdi. Belediye ancak olağanüstü anlarda ve acilen yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda uygulanan yöntemi, cami restorasyonundan köşk bakım ve onarım inşaatına, lise cephesine kaplama yapılması işinden çevre düzenlemesine kadar birçok farklı alanda uyguladı. Sadece Büyükşehir Belediyesi'nin bu yöntemle verdiği yapım işi ile ilgili ihalelerin bedeli 228 milyon YTL tuttu. 5 yaşındaki Dilara'nın Tavukçu Deresi'ne düşmesi ve bunun üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın işin müteahhidi MVM'yi kamu ihalelerinden yasaklaması, Büyükşehir Belediyesi'nin davet yöntemiyle yaptığı ihaleleri bir kez daha gündeme getirdi. Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin B fıkrasına göre 2006 yılı içinde Büyükşehir Belediyesi 52 ihale yaptı. Belediyenin yan kuruluşları İSKİ ve İHTT'nin yaptığı ihalelerle bu rakam 85'e çıktı. Bunların 31'i yapım işi, 18'i hizmet alımı ve 3'ü de mal alımı ihalesiydi. Söz konusu kanun maddesi, doğal afet, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olmasını şart koşmasına karşın belediye yöntemi yaygın olarak kullandı. Davet yöntemiyle ihale için tespit edilen firmalar teklif vermeye davet ediliyor, en az 3 firmanın davet edilmesi gerekiyor. Firmalara yapılacak olan iş ve işin teknik ayrıntıları anlatıldıktan sonra teklif isteniyor. En uygun teklifi veren firma ihaleyi kazanıyor. Bu yöntemde işin duyurusu yapılmadığı için ihaleden ihale sonucu açıklanana kadar kamuoyunun haberi olmuyor. AKP'li belediyelerin ihalelerinin hemen hemen tamamı yandaş firmalara gidiyordu. Örneğin Birlik Vakfı'nın kurucularından Hasan Kalyoncu'nun kalyon inşaatı da bunlardan biriydi. Birlik Vakfı. AKP'lilerin çatı örgütü konumunda olan Birlik Vakfı, 29 Mayıs 1985 tarihinde 28.953 tescil numarası ile Beşiktaş 2. Noterliğinde Mehmet Alacacı, Abdurrahman Serdar, Hüseyin Coşkun, Hasan Kalyoncu ve İsmail Kahraman tarafından kuruldu. Birlik Vakfı'nın 10. kuruluş törenlerine Fethullah Gülen, Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Abdülkadir Aksu da katılmıştı. Birlik Vakfı'nda Nazlı Ilıcak'tan Tayyip Erdoğan'a kadar birçok isim konferans verdi. Cumhuriyet uğursuz bir rejimdir, ben Büyük Doğu İbdacıyım diyen Bahçeli Evler eski belediye başkanı Muzaffer Doğan da. 4 Temmuz 2004 tarihinde Birlik Vakfı'nda konuşan Tayyip, YÖK yasasına toplumun gerekli desteği vermediğini belirtiyor, özellikle meslek liselerinde yavrularını okutanlar çocuklarının durumuna sahip çıkmamışlardır diyerek yasadan niye çark ettiklerini başkalarının üstüne yıkarak anlatmaya çalışıyordu. Tayyip konuşmasında şunları da söylüyordu. Bunun karşısına dikilenlere toplum gereken cevabı vermemiştir. Şunu da hatırlatmak isterim. Biz bunun ikincisini de yaparız, yapardık. Ama bunun bedelini siz ödemeye hazır mısınız? Bunun bedeli var. Biz hükümet olarak bu bedeli ödemeye hazır değiliz. Niye? Çünkü daha önceden ödenen bedeller var. Biz şimdi bu meslek liselerinde okuyanlara da aynı bedeli ödetemeyiz. Bunun için de bu adımı atamayız. Toplum buna hazır olduğu zaman bu adım atılır. Oysa Erdoğan seçimler öncesinde İmam Hatiplilere zenci muamelesi yapıldığını söylüyor, İmam Hatiplilerin niye önünü kesiyorsunuz, eğitimde fırsat eşitliği yok diyordu. 15 Ekim 2003 tarihinde Erdoğan meslek okulları ile ilgili mini bir tasarının TBMM Milli Eğitim Komisyonu'na geleceğini söyledi ve şöyle dedi. Tabii biz bu tasarıyı gönderirken ülkemizdeki gerek meslek okullarında gerek düz liselerde olan sıkıntıları, çarpıklıkları bir an önce aşarak daha modern, çağdaş dünya ile uyumlu bir YÖK tasarısını meclise sevk edebilmektir. Bununla ilgili yarın gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra öyle zannediyorum ki toplumsal mutabakatı da sağlayabilecek bir altyapı oluşturulacak ve buna göre de adımlar atılacaktır. Tayyip kanunun bir an önce çıkarılacağını açıklamış, sonra dediklerinden caymış. Birlik Vakfı'nda da vatandaşları suçlamıştır. Sanki hükümet onlarmış gibi. Birlik Vakfı'nın kuruluşunun 10. yılında dağıttığı kitapçıkta üyeleriyle ilgili şu bilgileri veriyordu. Birlik Vakfı Kurucular Kurulu 1. Abdülkadir Aksu, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İçişleri Eski Bakanı ve Devlet Bakanı 2. Mehmet Alacacı, İÜ Hukuk Fakültesi Avukat 3. Azmi Ateş, İÜ Kimya Fakültesi İş Adamı Yüksek Mühendis Milletvekili 4. Hüseyin Avşaroğlu, Işık, M.M. Yüksek Okulu İş Adamı. 5. Ahmet E. Bedük, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Kamu Yöneticisi. 6. Nasuh Boztepe, İ.Ü. Kimya Yüksek Mühendisi İş Adamı. 7. M. Bahaettin Cebeci, İ.Y. İslam Enstitüsü İ.Ü. İşletme Fakültesi İş Adamı. 8. Ali Coşkun, Yıldız Üniversitesi Sanayici, TOBB Eski Başkanı Elektrik Mühendisi Milletvekili. 9. Hüseyin Coşkun, İ.Y. İslam Enstitüsü İ.Ü. Hukuk Fakültesi Tüccar. 10. Bekir Çalkan, AİTİA, İdareci. 11. Ahmet R. Çelebi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Müşavir. 12. İbrahim H. Çelik, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Milletvekili. 13. Cemil Çiçek, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Devlet Bakanı. 14. İbrahim M. Doğruer, Profesör Doktor, İ.Ü. İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi. 15. Recep Tayyip Erdoğan, Marmara Üniversitesi İİBF, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. 16. Zeki Ergezen, Ankara Mühendislik Mimarlık Fakültesi Milletvekili. 17. Orhan Esmer, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Müteahhit. 18. Metin Genç, İTÜ İş Adamı. 19. Hüseyin Gözgü, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yönetici. 20. İsmail Kahraman, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Sanayici Milletvekili. 21. Hasan Kalyoncu, Işık M.M. Yüksek Okulu Sanayici. 22. Yaşar Karayel, İTİ Akademisi İş Adamı. 23. Fahrettin Kasarcı, Işık M.M. Yüksek Okulu Sanayici. 24. Sadi Kaya, İ.Ü. Kimya Fakültesi Sanayici. 25. Fatih Kurtulmuş, B.Ü. İktisat Fakültesi Tüccar. 26. O. Kadri Keskin, Doktor, İ.Ü. Hukuk Fakültesi Yargıtay Üyesi. 27. Recai Kutan, İTÜ İnşaat Fakültesi İmar ve İskan Eski Bakanı Milletvekili. 28. Sabahattin Mücahitoğlu, DMMA Işık MİM Yüksek Okulu Müteahhit. 29. Mehmet Özyol, AİTİA İş Adamı. 30. R. Sedat Savaşer, Uzman Doktor, İstanbul Tıp Fakültesi Doktor. 31. Abdurrahman Serdar, Siyasal Bilgiler Fakültesi Mali Müşavir. 32. Bilal Şahin, İTÜ İnşaat Fakültesi Sanayici. 33. Sami Şener, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi. 34. Mustafa Şimşek, AİT Akademisi İş Adamı. 35. Cafer Tatlıbal, İstanbul Tıp Fakültesi Uzman Doktor. 36. Erdoğan Tozduman, Yüksek Mühendis, Işık M.M. Yüksek Okulu İdareci. 37. Erman Tuncer, Profesör Doktor, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi.